Geçtiğimiz haftaki programda hatırlayacağınız üzere hicretin 3. yılında vuku bulan bazı önemli hadiseleri nakletmiştik.
Evet.
Onları muhabbetle meşk etmeye gayret etmiştik. İnşallah yine hicretin 3. yılındaki mevzulardan devam edeceğiz bu haftada.
O zaman hemen Bismillah diyelim, başlayalım. Galiba yine bugünkü gündemimiz de, daha doğrusu programımızın gündemi de bayağı yoğun çünkü.
Eyvallah.
Yürüyen yol alır, erken kalkan yol alır diyerek Bismillah diyelim. Salatü selamlarla inşallah muhabbetimizi tazeleyerek iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel numune hayatlarından hem zikredelim, zikri habib yapalım, zikrullahın zevkine varalım, iki cihan serveri Efendimizi yad ederek, ondan bahsederek şu sayılı nefeslerimizi değerlendirmeye gayret edelim. Buyurun efendim.
Hicretin 3. yılında Resul-i Ekrem Efendimiz'i sevindiren bir hadise daha vuku buldu. Torunu Hazreti Hasan dünyaya geldi. Hazreti Hasan, Peygamberimize torunları arasında en çok benzeyeniydi.
Evet.
Bu sebeple annesi Hazreti Fatıma onu severken Resulullah'a benzeyen yavrum derdi.
Hasan zaten güzel demek biliyorsunuz. Hasan. Hazreti Hasan Efendimiz de biliyorsunuz kardeşi Cenab-ı Hüseyin Efendimiz, İmam-ı Hüseyin Efendimiz arasında şöyle bir münasebet aldıkça konuşmuştuk. Şöyle bir güzel bir fark var. Hazreti Hasan Efendimizin belden yukarısı iki cihan serveri Efendimiz'e, mübarek belden aşağısıysa Cenab-ı Ali Efendimiz'i andırırmış. Hazreti Hüseyin Efendimizin de belden yukarısı yani yüzü, çehresi Cenab-ı Ali Efendimiz'i, belden aşağısı da iki cihan serveri Efendimiz'e benzediği söylenir. Böyle burada hatırlanması gereken, yani zaten İmam-ı Ali Efendimizin de mübarek veçi paki iki cihan serveri Efendimiz'e tabii ki yakınlığı var. Fakat Hazreti Hasan Efendimiz'i severken Cenab-ı Fatma Validemiz iki cihan serveri Sultan-ı Enbiya Efendimiz'e benzerliği üzere Hasan Efendimiz'i severken hep Resulullah Efendimiz'i hatırlatarak, yad ederek severmiş. Dünya güzeli, dünyanın en sevimli simaına benzeyen bir simaya, bir mübarek veçe sahip Hazreti Hasan Efendimiz. İnşallah bizler de onun cemalini görerek yüzlerimiz, gözlerimiz aydınlanır. Amin. Zira onlar Resul'ün kurretül ayni. Yani Allah Resulü'nün gözünün parıltısı olmuş zatlardır. Gerek İmam-ı Hasan, gerekse İmam-ı Hüseyin Efendimiz. Evet.
Nebi-i Muhterem Efendimiz, torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i son derece severdi. Onları zaman zaman omuzlarına alıp taşır ve "Onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır." buyururdu.
Yani cennet bahçesinden, cennet bahçesinden adeta dünyaya sarkan dallar, cennet bahçesinden dünyaya indirilmiş goncalar, cennetin gülleri, cennetin çiçekleri gibi. Ben onları kokladığımda cenneti kokluyorum dercesine iki cihan serveri Efendimiz, onlar benim reyhanım diyerek iltifatta bulunuyorlar. Evet.
Yine Hazreti Hasan'ı zaman zaman omuzlarına alıp gezdirir ve "Allah'ım, ben onu seviyorum, sen de sev, onu seveni de sev." buyururdu.
Ya Resulallah, ruhaniyetine sığınarak, salatü selamlarla sana selam ederek, hürmetimizi sana arz ederek, şu vakitte bizler de bunu ilan ediyoruz ve haddimiz olmayarak beyan ediyoruz ki, bizler de Hazreti Hasan'ı sevmekteyiz. Lütfen ya Resulallah, sen de bizleri Haseneynül Ahseneyn hürmetine, bir ismin de Ceddü Sıbteyn olması hasebiyle senin evladını, ashabını, ehli beytini, ezvacını sevdiğimiz için sen de bizlere nazar et, et ki şu kalplerimizdeki gaflet bulutları dağılsın, ruhumuz sana inşallah yakın olsun, aşina olsun diyerek biz de bu duaya iştirak edelim.
Eyvallah. Hicretin 3. senesi 7 Şevval'li. Ve evet. Uhud Muharebesi.
Evet, okuyalım bakalım.
Kureyş müşrikleri Bedir'de uğradıkları hezimetin acısını bir türlü unutmak istemiyorlardı. Daha doğrusu unutamıyorlardı. İleri gelenlerinden birçoğunu bu savaşta kaybetmişlerdi. Bir avuç Müslümandan yedikleri ağır darbeyle izzet-i nefisleri kırılmıştı. Civar kabileler nezdindeki prestijleri de haliyle sarsılmıştı. Ayrıca sahilden giden Şam ticaret yollarının Resul-i Ekrem tarafından devamlı kontrol altında tutulması da ticari hayatlarına oldukça ağır darbe vuruyor, onların askeri ve iktisadi mukavemetlerini kırıyordu. Kureyş müşrikleri bu sefer Irak yoluyla Şam'a ticaret kervanları göndermeye başlamışlardı.
Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Tabii ki burada bizim müellifimizin, yazarımızın, yani müşriklerin savaş çıkartmak hususunda ne kadar haklı gerekçeleri var gibi bir izah için bunları anlatmadığı kesin. Yani şöyle oluyordu, iktisadi olarak çok sıkışıyorlardı, askeri olarak böyle bir mahrumiyet vardı. Ne yaptılar en sonunda Uhud'da bir daha? Mesele bu değil. Hani kurtla kuzu hikayesi vardır ya, kurt yukarıda su içiyormuş, kuzu aşağıda, derenin yanında. Kurt kafayı koymuş tabii, kuzuyu yiyecek, saldıracak, bahane arıyor. Diyormuş ki suyumu bulandırıyorsun. Yani koyun diyormuş ki ya ben nasıl senin suyunu bulandırırım? Yukarıda suyu içen sensin, derenin akışına göre. Hiç aşağıdaki su senin yukarıdaki suyunu bulandırır mı? Bulandırmaz. Şimdi burada da yani müşrik son güne kadar Allah'ın hidayetinde olan, Cenab-ı Hakk'ın rızası için uğraşan insanın, benim hocamın rahmetlinin tabiriyle, paçası itten, yakası bitten, başı Yezid'den kurtulmazmış. İlle muhakkak ona bir şey musallat olacak. Son güne kadar da bu devam edecektir. Yani evet, Uhud Harbi nasıl doğdu? İşte müşrikler hezimeti unutamıyordu. Askeri olarak çok acayip bir durumdalardı. İktisadi olarak sıkışıyorlardı. Savaşmaya garipler mecburdu gibi bir durum çıkabilir. Yani müellifimiz öyle anlatmak istemiyor. Ama sadece bir intikam değil. Bu savaştaki yenilginin onlara nasıl bir yaptırım getirdiğini, nasıl alanı daralttığını anlatmak için bunu anlatıyor ama neticede hiç olmasa ne olacak? Yani iki cihan serveri efendimiz onlara mukavemet etmek istemediği zaman, gelin sadece şunu öğrenin, şuna inanın dediği zaman bile eziyet etmediler mi? Ettiler. Yani huylu huyundan vazgeçmeyecek.
Eyvallah.
Hiçbir zaman düşman dediğimiz efendim güç hiçbir zaman kaybolmayacak. Kıyamete kadar bu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak ayeti kelimelerinde, Kur'an-ı Kerim'de, kelam-ı kadiminde muhakkak surette Allah yolunda cihat eden insanları anlattığına göre, Kur'an-ı Kerim'in de ayetlerinin hükümleri belli bir zamana münhasır olmadığına göre, demek ki her devirde muhakkak bir çekişme insanın nefsi, bedeni, askeri, iktisadi sahada muhakkak bir cihadı olması mevzubayız. Olacak bu. Uhud hadisesinin zuhurundan evvel bu nevi efendim gelişmelerin, bu nevi şartların oluşması ayrı bir mesele. Fakat hiç bunlar olmayaydı, herkesin ticareti yerinde, efendim herkes bir şeyleri unutmuş bile olsa yine müminler Allah'a yakınlaşmak için gayret ettiklerinden, müşrikler de hiçbir zaman bunu hazmedemediklerinden ne yapıp edip bir sürtüşme olacaktır. Evet.
Daha önce Ebu Süfyan idaresinde Şam'a gönderilmiş olan büyük ticaret kervanı, Resul-i Ekrem'in kumandasındaki Müslüman kuvvetlerin eline düşmekten kıl payı kurtulup Mekke'ye zor gelebilmişti. Hemen arkasından Bedir Harbi'nin patlak vermesi kervandaki malların taksimini geciktirmişti. Mallar olduğu gibi Darun Nedve'de muhafaza edilmekteydi.
Evet.
Bu sırada bilhassa
Darun Nedve onların, yani meclisleri demek doğru değil. Yani meclisleri de olabilir ama kendi kamuoyunu oluşturdukları fitnenin merkezi. Yani o zamanın birçok şeyi var. Yani Darun Nedve komplike bir merkez. Yani askeri kararlar orada alınıyor, medyası orada, bilinmesi, hepsi orada yani. Bir merkez kurmuşlar, teşkilatlı. Mekke'nin daha evvelki yapısında işlediğimizde Mekke bir şehir değildir biliyorsunuz. Mekke bayağı bir kendine göre bakanlıklarıyla, efendim vazife taksimiyle yürüyen bir sisteme sahiptir. Ama kötü ama şu ama bu. Neticede Darun Nedve popüler şeylerin, hadiselerin değerlendirdiği, hem halka bunu empoze etmek için kararların alındığı, yani hem medya merkezi, hem efendim savaş merkezi, hem şey merkezi, ama bizim açımızdan bakarsak, Ümmet-i Muhammed olarak, Allah Resulüne gönül vermişler olarak bakarsak, fitnenin yuvası.
Eyvallah.
Merkezi. Evet. Bunu neye benzetebiliriz? Günümüzde benzeri var mıdır? Ben şu anda hatırlayamıyorum. O yüzden sadece Darun Nedve diyoruz. Evet.
Bu sırada bilhassa Bedir Savaşı'nda yakınlarını kaybetmiş olanlar ve bunların da içinden Cübeyr bin Mutim, Safvan bin Ümeyye, İkrime bin Ebu Celil gibi Kureyş'in ileri gelenleri sayılabilecek kimseler Ebu Süfyan'a şu teklifte bulundular. Muhammed büyüklerimizi öldürerek bizi perişan etti. Onlardan intikam alma zamanı artık gelmiştir. Kervandaki malların sermayesini sahiplere verelim, kârıyla da Müslümanlara karşı harp hazırlığı yapalım.
Evet.
Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mallar satılarak altına dönüştürüldü. Toplam 100 bin altın, hisse sahiplerine sermayeleri olan 50 bin altın verildi, kârıyla da süratle harp hazırlığına başlandı. Bedir'den gözü korkan Mekkeli müşrikler bu sefer büyük bir ordu hazırlamak kararındaydılar. Sadece mahalli gönüllü askerler, hatta devamlı müttefikleri bulunan Ahabiş kabilesi askerleriyle de iktifa etmiyorlardı. Arabistan yarımadasındaki diğer kabileleri de yanlarına almak istiyorlardı.
Yani iktifa etmiyorlardı. Belki genç arkadaşlarımız da dinliyor olabilir. Yetinmiyorlardı. Şu bize yeter demiyorlardı. Toplayabildikleri kadar kuvveti toptan ne yaptılar? Biriktirmeye, hepsini birden cem etmeye çalıştılar. Evet.
Bunun için hususi bir heyeti görevlendirdiler ve o kabileleri kandırmak için de özel bir fon ayırdılar. Bu fonla diğer kabilelerden paralı askerler kiralayacaklardı.
Yani müellifimiz de gerçekten gençleri düşünüyor. Bir yandan iktifa etmeyi kullanıyor, bir yandan da fon tabirini kullanarak böyle değişik bir şey yapmış, metin yazmışlar. Allah razı olsun. Evet.
Kendileri Mekke'de süratle harp hazırlıklarını sürdürürken görevlendirdikleri, içlerinde birçok ünlü kişinin, şairin, hatibin de bulunduğu propaganda heyeti ise bütün Arabistan yarımadasını karış karış dolaşıyor, anlaşabileceklerini tahmin ettikleri kabilelere, girişecekleri hareketin mahiyetini anlatarak halkı peygamberimize karşı ayaklandırmaya var güçleriyle uğraşıyorlardı. Bir şairin tek bir sözü, bir hatibin tek bir hitabesi için kabilelerin icabında birbirlerine girdiklerini, kanlar akıttıklarını kaydedersek, şair ve hatiplerin bu harekete katılmaya teşvikte ne derece müessir oldukları kendiliğinden anlaşılmış olur.
Yani o zamanın hatiplerinin ne kadar tesirli olduğunu, o zamanın sanatçılarının, ünlülerinin ne kadar tesirli olduğunu anlatmak için o zamandan misal vermeye gerek yok. Günümüzde bile bazı şeyleri görüyoruz farklı farklı ülkelerde. Bir askeri bir hareket yapacaksa, başka bir şeye devlet politikası olarak efendim bir yaptırım uygulanacaksa onun filminden, ünlüsünden, sanatçısına, şarkıcısına kadar nasıl en önce onun zeminin hazırlandığı veya o hadise olurken nasıl bir efkar-ı umumi oluşturmak için meşhur insanlardan hareket ettiğini düşünürsek bu günümüzün icat edilen bir medyatik hareketi değildir. Popüler bir hareketi değildir. Demek ki bu eskiden beri böyle. Yani kelamın kuvveti, yani medya dördüncü kuvvet deniyor mesela, değil mi? Öyle bir tabir var. Bunun hangi maksada hizmetle söylendiğini veya neyi açmak için söylendiğini ben deniz anlayamıyorum. Biraz cehaletimden de olabilir. Niye dördüncü kuvvet deniyor ki buna? Hani 1, 2, 3, 4 gibi hani illa bir sıralamaya tabi tutmak için yapılıyorsa belki aklı insanın yatabilir, aklı müsaade edebilir. Fakat medya dediğiniz şey askeri sahada, siyasi sahada, her sahada yaptığınız işi duyurmak olarak düşündüğümüzde medya tek başına bir kuvvettir. Belki bütün kuvvetlerin nasıl bir kuvvet olduğunu bile siz medyadan öğrenirsiniz.
Eyvallah.
Yani kimse şey yapamaz. Bir sözde insanlar farklı farklı efendim düşmanlıklara sevk edilebilir. Bundan birkaç hafta evvel zaten rahatsızlığı yoktu. O zaman da biz anlattık. İşte popüler internet sayfalarında vesairede nasıl bir hadisenin çarpıtılarak insanları efendim üzdüklerini düşünürsek günümüzde bile biliyorsunuz değil mi hadiseyi? Bir hanımın, kadının taşlanması hadisesi internet sayfalarında boy gösterdi.
Eyvallah.
Ve bazıları o kadar büyük bir izansızlık yaptılar ki Kur'an ayetleri, Abdüssamet Elbasıt'ın okuduğu Kur'an ayetleri eşliğinde arkada fonda bunlar giderken, ayetler altta yazılırken yukarıda taşlanan bir kadını gösterdiler ve Müslümanlar sanki o kadını taşlıyormuş gibi anlattılar. Çarşaf çarşaf bunlar anlatıldı.
Eyvallah.
Yani akşamleyin sabahleyin herkes bunları o sitelerden bütün milletimizin efendim gözü önünde hepsi bunlar yapıldı. Sonradan iş çıktı ki anlaşıldı ki Yezidi bir kadın bir Müslümanı sevdiği için Yezidiler tarafından taşlanıyormuş. Bakınız şimdi. Ama kaldırdı etti. Hani o kadar çünkü insanlarımız her şeyi bilmek zorunda değildir. Başta idare eden insanlar da her şeyi anlatmak kuvvetine sahip değildir. Çünkü siz yani işin hakikatini anlattığınızda sadece halkınızı bununla bilinçlendirmiş olmazsınız. Başka insanlara da malzeme vermiş olursunuz. Dolayısıyla bu ketumiyetten bazı şeylerin saklanmasından hareket ederek sadece insanların hisleri ve bozulmuş hissiyata sevklerini düşünen şeytani mihraklar her devirde tesirli olmuşlardır. Şöhretlerini, bir insan şöhretini insanların ihyasını da kullanabilir. İnsanca düşünmenin iptaline de kullanabilir. Helakine de sebep olabilir. Yani ben şimdi program yapmıyorum, çıkıyorum gidiyorum desem beni 500 kişi dinliyordur. Ama ben şimdi buradan giderim dediğimde çok meşhur bir insan olduğumda ne yapar? Bir anda bütün insanları gerebilir. İşte o zaman da böyle şairler, böyle sanatçılar vesaireler olmuş her devirde olduğu gibi Mekke'li müşrikler Uhud'u yani Uhud olmadan evvel savaş hazırlığında en başta kendi lehlerindeki kampanyayı sözlü olarak şöhretli insanlar tarafından onları da kanalize ederek bir öfke efendim bir gerginlik politikası takip etmişler.
Evet. Civar kabilelerden gelenlerin ve parayla kiralanan askerlerin de katılmasıyla şirk ordusu tam 3000 kişiyi buldu. 700 zırhlı, 200 atlı ve 3000 de deve vardı.
Yani zırhlı deyince böyle tank tüfek falan hatırlarına gelmesin. Zırh denince ok, mızrak vesaire gibi şeylerden korunmak üzere üzerine giyebilecekleri fakat o zamanın yani tankı olmasa bile bir kişi üzerinde o zırh yokken ölüm tehlikesiyle onlar için tabii söylüyoruz. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken o zırhı giydiğinde onların biliyorsunuz dokuması yani o demirlerin içine geçmesi sayesinde kılıcı usturuplu vurmadığınız zaman üzerine vurup kenara kayıp düşecek veya bir ok geldiğinde bile okun çarpıp gidebileceği şekildeki zırhlar.
Eyvallah.
Ve o zamanın işçiliği de kendine göre çok önemli. Yani o zaman o demiri vesaire işlemeyi de zırh yapmayı da çok iyi biliyorlar. Taşınırken hafif ama tesir bakımından da çok ağır diyebileceğimiz bir tesire sahipler. Evet.
Askere moral vermek, onları harbe teşvik etmek, heyecanlarını devamlı diri tutmak için orduya kadınlar da katıldı.
Evet.
Türkü söyleyecek, def çalacak ve askerlerin moral gücünü takviye edeceklerdi.
Bir de hani hep o yumuşak taraftır. Yani bir şeye, bir kavgaya bir hanım karıştığı zaman o kavga bitmez. Bugün hala hazırda devam eden kan davalarının bile başını çekenleri şöyle bir ayıklarsanız içinde muhakkak o ailenin bir kadınını bulursunuz. Çünkü hanıma karşı mahcubiyet ve hanımdan gelen tazyik insanlığın, beşeriyetin tarihi boyunca hep bir şey olmuştur, bir etken olmuştur, bir tesir olmuştur. Evet.
Komutan Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ti. Kadınlar kolu da Ebu Süfyan'ın karısı ve Bedir'de babasını kaybeden Hind'in kontrolü altında bulunuyordu. Gönlü kin dolu bu kadın, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını alacaklarına dair kadınlara yemin bile ettirdi.
Ama çok iş olmuş, evet.
Kureyş ordusunun 3 sancağı vardı. Birini Süfyan bin Uveyf, birini Talha bin Ebi Talha, üçüncüsünü de Ahabiş kabilesinden biri taşıyordu. Kureyş, hazırlıklarını böylece tamamlamış ve 20 gün sürecek uzun bir sefere Mekke'den hareketle çıkmış bulunuyordu. Uhud öncesinde müşriklerin yaptığı hazırlıktan bahsetmiştik ve hatta müşrik ordusu da amaçları için yola çıkmış bulunuyorlardı.
Evet, yolda mı çıkıyorlar, yoldan mı çıkıyorlar? Neyse, evet. Biz devam edelim.
Eyvallah.
Çünkü en azından bu ikinci bölümde biraz daha şöyle İki Cihan Serveri Efendimizin rüyası herhalde gelecek.
Eyvallah.
Onunla alakalı da konuşmaya gayret edeceğiz. İnce yine İki Cihan Serveri Efendimiz'e nasıl hürmet gerektiği hususunda çok önemli bir şeydir, hadisedir. Uhud'dan evvelki hazırlıklar.
Medine'ye Peygamber Efendimiz'e bir haber geldi. Haberi getirmek üzere görevlendirilen adam mektubu Resul-i Ekrem'e heyecan ve telaş içinde uzattı. Açılan mektupta Kureyş müşriklerinin hazırlıklarını tamamladıkları ve Medine üzerine yürümek için yola çıktıkları yazılıydı. Mektubun altındaki imza Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas'a aitti. Resul-i Ekrem'in emriyle hem oradaki Müslümanlara yardımcı olmak hem de olup bitenlerden kendilerini haberdar etmek maksadıyla Mekke'de oturmaya devam ediyordu. Hatta bir ara Medine'ye gelmek arzusunu ısrar edince Resul-i Ekrem Efendimiz, "Sen bulunduğun yerde daha güzel cihad etmektesin. Senin Mekke'de oturman daha hayırlıdır." buyurmuştu.
Ya demek ki cihadın şekilleri var, değil mi? Bu önemli bir efendim detaydır. Cihadın şekilleri var. Cihad işte o orada bulunup da İslam ordusuna yardım etmekte de olan şekli düşünürsek, ben daha fazla açmıyorum çünkü konu ilerleyecek. Bu detayı da açarsak iş uzar. Fakat cihadın şekilleri var. Yani herkes kabiliyetine göre, durumuna, bulunduğu konuma göre kötülüğe mani olacak şekilde bir tavır sergilemeli. İyiliğe de yardımcı olmalı. Allah battal Müslüman sevmez, faal Müslüman sever. Allah faaliyette olan, bir şeyler yapan, cemiyete faydalı olan insanı sever. Hiçbir şey yok, kimseye zararın dokunmasın. Geç böyle kıl beşi, ya aşı, yat aşağı. Bu iş değildir bu. İnsan namazdan namaza bile, kendi nefsinde bile bir değişiklik yapması lazım. Nefsine muhalefetle bile olsa muhakkak surette bir mücadelenin, bir mücahedenin muhakkak surette içinde olması, peşinde olması, bir şekilde hizmette bulunması lazım. Buna da en güzel örneklerden bir tanesidir bu. Evet.
Peygamber Efendimiz ilk anda mektubun muhteviyatını gizli tuttu ve birkaç kişiden başkasına bildirmedi. Fakat kötü haber çabuk yayıldı. Kureyş'in Medine üzerine yürüdüğü haberi çarçabuk etrafa yayılmıştı. Resul-i Ekrem Efendimiz önce Kureyş ordusunun durumunu gözetleyip tahkik etmek maksadıyla birkaç sahabiyi Mekke'ye doğru gönderdi. Mücahitler yolda Kureyş ordusunu gördüler ve durumunu öğrendikten sonra Medine'ye gelip durumu Peygamber Efendimiz'e haber verdiler. Mücahitlerin getirdiği haber Hazreti Abbas'ın mektupta yazdıklarına aynen uyuyordu. Mekke'den ayrılıp süratle yol alan Kureyş ordusu, Şevval ayının başlarında bir çarşamba günü gelip Uhud Dağı'nın yakınında bulunan Ayneyn Tepesi yanında karargahını kurdu. Bu sırada Resul-i Ekrem Efendimiz gördüğü bir rüyayı ashabına anlattı. "Ben kendimi sağlam bir zırh içinde gördüm. Kılıcım Zülfikar'ın ağzındaysa bir gediğin açıldığını gördüm. Boğazlanmış bir sığır, arkasında da bir koç gördüm." Ashab-ı kiram, "Bunu ne şekilde tabir ediyorsun ya Resulallah?" diye sordular. Hazreti Resulullah'ın cevabı ise şu oldu: "Sağlam zırh giymek Medine'ye, Medine'de kalmaya işarettir. Kılıcımın ağzında bir gediğin açılmasını görmüş olmam, bir zarara uğramayacağıma işarettir. Boğazlanmış sığır, ashabımdan bir kısmının şehit edileceğine işarettir. Onun arkasından bir koçun getirilmesine gelince, o askeri bir birliğe işarettir ki inşallah Allah onları öldürecektir. Bir başka rivayete göre Peygamber Efendimiz rüyasını, "Rüyamda kılıcı yere çarptım, ağzı kırıldı. Bu Uhud günü müminlerden bazılarının şehit düşeceklerine işarettir. Kılıcı tekrar yere çarptım, eski düzgün haline döndü. Bu da Allah'tan bir fetih geleceğine, müminlerin toplanacağına işarettir" şeklinde anlatıp yorumlamıştır.
Evet, bu rüyanın iki tane olması ihtimali de vardır. Çünkü iki rüyanın zikredildiği kaynak da sahih kaynaktır. Yani rüyanın iki tane olduğu, belki nasıl ki biz bir hadiseyi aldığımızda onu bir rüyayla öğreniyoruz. İki, Cihan Serveri Efendimizin Levh-i Mahfuz'daki tecellilerin bile farklılığını ona gösterebilecek derecede Cenab-ı Hakk'ın farklı rüyalarla farklı haberleri İki Cihan Serveri Efendimiz'e aktarması, onun rahmetellil alemin olan İki Cihan Serveri Efendimiz'in rüyalarında bile Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan ettiği Levh-i Mahfuz'daki bile tasarrufatıyla alakalıdır diyeceğim. Diyeceksiniz ki bu sözlerden pek bir şey anlayamadık. Söyleyen de pek bir şey anlamıyor zaten. Fakat bu kadarını zikredelim. İnşallah ileride açarız. Kayıtlara geçsin diye bu şekilde zikrediyoruz.
Peygamber Efendimizin bir cuma gecesi gördüğü bu rüya, ashabla harp hususunda yapacakları istişareye de tesir edecektir. Resul-i Ekrem Efendimiz, Ensar ve Muhacirun'un ileri gelenlerini bir araya topladı ve kendileriyle bu hususta istişarede bulundu. Peygamberimizin kanaati, gördüğü rüyanın da ilhamıyla Medine'yi bizzat içeriden müdafaa etmekti. Buna rağmen Müslümanların da görüşlerine başvurup onların da kanaatlerini öğrenmek istiyordu. Ashabın ileri gelenlerin birçoğu da Peygamber Efendimizin bu kanaatine iştirak etti. O ana kadar hiçbir toplantıya çağrılmayan münafıkların reisi Abdullah bin Übey de bu istişareye çağrılmıştı. O da Medine'de kalma fikrindeydi. Ancak Bedir gazasında bulunmayan kahraman ve genç sahabiler, Bedir'de bulunan gazilerin nail olduğu ecir ve sevabı, Bedir şehitlerinin ulaştığı yüksek dereceleri Resul-i Ekrem Efendimiz'den işitmekle o harpte bulunmadıklarından dolayı son derece üzülmüşlerdi. Bu sebeple düşmanı Medine dışında karşılama arzusu taşıyor ve bu arzularında şiddetle ısrar ederek şöyle diyorlardı: "Ya Resulallah, vallahi onların cahiliye devrinde bile Medine'ye, üzerimize yürümelerine meydan ve imkan verilmemiştir. İslamiyet devrinde onların Medine'ye, üzerimize yürümelerine nasıl müsaade buyrulur? Ya Resulallah, biz Allah'tan bugünü isterdik. Bizleri dışarı çıkar, düşmanlarımızla göğüs göğüse cenk edelim."
Evet.
Bir kısmı ise şöyle diyordu: "Ya Resulallah, eğer onları dışarıda karşılamazsak, düşman bu durumu korkaklığımıza ve zaafımıza hamlederek şımarır." Bu arzuyu taşıyanlara cesur ve bahadır bir zat olan Hazreti Hamza, Sa'd bin Übabe, Numan bin Malik gibi hatırı sayılır, ashabın ileri gelenleri de katıldı. Kahraman Hazreti Hamza, "Ya Resulallah, sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki, bu kılıcımla Medine dışında Kureyş müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim" diyerek çıkıp düşman üzerine hücum etme arzu ve görüşünü ishar etti.
Evet. Şimdi biz tabii ibretle dinliyoruz. Ondan evvel şöyle bir parantez açalım. İstişare noktasında, meşveret noktasında, yani şura toplanması, meclis kararı gibi düşünebileceğimiz meclistekilere söz verilmesi meselesine baktığımızda enteresan bir durum var. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e estağfirullah ve şavirhum fil amr, işin nasıl yapılacağı hususunda sana biz vahy ederiz, ilham ederiz, fakat işi yaparken, tatbikata koyarken o işin, emrin vuku bulması, tatbik edilmesi kısmında insanlarla istişare et. Ayet-i kerime. Şimdi istişare şura, meclis dediğimiz, bugün insanların demokrasi falan diyerek, fikir beyan ederek bir karara bağlaması, oylaması yapılması hadisesi yeni bir hadiseymiş gibi anlatılıyor. Şimdi düşünün ki şöyle bir soru sorulsa. Dünyada yeryüzünü, tamam bu yani soru sorulmadan evvel de ben hemen kendi kendime de müdahale ediyorum Mustafa'cığım, o yüzden bak bana kızma.
Estağfurullah.
Kendi kendime bile müdahale ediyorum, sen okurken müdahalem haydi haydi olur. Şöyle bir şey, inancımızdan hareketle tabii bunu söylüyoruz. İnanıyorsak, müminsek, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahkama, hükümlere bakarak şöyle bir söz söyleyebilir miyiz? Dünyada reyi, görüşü en sağlam olan, en doğru görüşe sahip olan, en mükemmel akla, en mükemmel ahlaka sahip olan zat kimdir diye sorulduğunda hiç şüphesiz iman eden insanlar Hazreti Fahri Alem diyecektir.
Eyvallah.
Değil mi efendim?
Eyvallah.
Bu kadar görüşü, aklı, fikirleri isabetli ve devamlı vahyin kontrolünde ilhamat-ı Rabbaniye ile hareket eden bir zata bile Hazreti Allah veşavirhum fil emr diyorsa, işleri tatbik ederken istişare ederek yap diye bir emir varsa, bizim gibi aklı eksik, nakız, hislerine çoğu zaman mağlup olan, beşeri zaafları bulunan insanların istişaresiz bir şey yapması ne kadar abestir? Bir kere buradaki meşveret basit bir hadise değildir. Yani biz okuyoruz şimdi bugünkü mantıkla, aa tabii ne yaptık, bizim bir kurulumuz var, bir bilenimiz var, işte meclisimiz var, oturuyoruz konuşuyoruz, aa o zaman da varmış diyoruz. Böyle değil ki, böyle bir şey yok ki o zaman. Yani böyle bir meşveret cemiyeti yok. Bu denli hür şekilde fikrini beyan edip bir sultanın karşısında, bir hükümdarın karşısında, bir liderin karşısında fikrini beyan edip kabulü hususunda da gayet rahat ve serbest bir şekilde muamele dünya siyasetinde yok o zamana kadar. Hazreti Fahri Alem Efendimizin şu satırlarda okuduğumuz Uhud öncesi, hatırlarsanız Bedir'de de vardı. Uhud öncesi yaptığı istişare bir kere başlı başına dünya siyasi tarihinde çok muazzam bir yere sahiptir. Demokrasi vesaire falan denilen hadiselerin hatta birbirini yanıltmak olarak değil, hep birbirini tamamlamak üzere meşveretin en güzel örneği, en güzel medeniyet örneği Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ki düşünün Cenab-ı Hakk'ın kendisine ilham ettiği, gösterilen rüyayı da anlatmasına rağmen istişareyi açması vardır. İnsan böyle bir ilme sahip olsa, ilahi bir kudretin kendisine işaret ettiği şeye sahip olsa bir insanın kime soracak efendim? Kimseye sormaz değil mi? Fakat iki cihan serveri Efendimiz'e Cenab-ı Hak istişare et dediği için şu meclisin yapısı, şu fikirlerin beyan edilmesi tamamıyla İslam toplumunun ne kadar medeni bir toplum olduğuna ve ne kadar meşverete, istişareye ehemmiyet verdiğine işarettir. Bir önemli husus daha var burada. Bakın günümüzde bazı insanlar iş yaparlarken sağda solda istihareci arıyorlar. İstihare tabii aranacak.
Evet.
İstihare sünnettir. İstihare nedir diye belki ilk açan kardeşlerimizde, yani hiç duymadıklarını zannetmiyorum ama ne demektir? İşte rüyaya yatılır. Bir acaba bu hayır mı şer mi? Bir şeye karar verildiği ettiği zaman bir insanlar istihare eder. Burada şunu da hatırlatalım. Bazı insanlar acaba ben ne iş yapayım? Bir istihare edeyim diyor. Ya kardeşim, senin daha yapacağın iş belli değil. Neyin istiharesini yapıyorsun? Bir işte karar verirsin, bir tane daha işte karar verirsin, araştırırsın, edersin, en sonunda bakarsın, şunu mu yapayım, şöyle mi yapayım? Karar veremezsin. O kararı istihare olarak, hayırlısını ümit ederek Allah'tan, Allah'tan sormak demektir istihare. Allah'tan sormak. Fakat iki cihan serveri Efendimizin istiharedeki, hani rüya hadisesini düşünürsek, kendisi bizzat Allah tarafından bir bilgiye sahip olmasına rağmen istişareye ehemmiyet veriyor. Nerede kaldı ki ahir zamanda değil rüyaların, insanların bile saati saatine uymayacak karma karışık bir ortamdayken, yediği içtiğine her şey karışmışken sağlam bir rüyayı nerede bulacak? Sağlam insan bulamıyor. İnsanlar bu zamanda istihareden ziyade istişareye ehemmiyet vermeliler. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüya kendilerine gösterilmesine rağmen istişareye ehemmiyet verdiler. Onun istiharesi tabii ki daha haklı çıktı. Fakat netice o değil. Neticeye bakarsak, sünnet-i seniyeye bakarsak, bizim için lazım olan kısmına bakarsak, Allah'tan sorarak ondan cevaptan ziyade bizim istişare mekanizmalarımızı çalıştırmamız icap ediyor. Bu istişarenin istihare üstünlüğünü anlatması bakımından da çok çok önemli bir detaydır.
Eyvallah.
Dolayısıyla Uhud Harbi denildiğinde elde kılıç çarpışma, Bedir Harbi denildiğinde çarpışmadan ibaret olarak bunların anlatılması fevkalade yanlıştır. Allah Resulü'nün savaşında bile nefsimizle cihattan tutun da günlük hayatımızdaki ahlaki davranışlara kadar numune-i imtisalleri, yani tabi olmamız gereken, bize misal teşkil edecek olan numuneleri bulmak her halükarda mümkündür. Diyelim ve devam edelim.
Eyvallah.
Evet.
Hazreti Hayseme Bedir Muharebesi'ne katılmak için oğlu Sa'd ile Kur'a çekmişti. Kur'a Hazreti Sa'd'a çıkmıştı. Bedir Harbi'ne katılan Sa'd ise arzuladığı şehadet mertebesine ulaşmıştı. İşte şehit babası Hazreti Hayseme de şöyle konuşuyordu. Ya Resulallah, Kureyşliler çöl Araplarından ve müttefikleri olan Ahabiş'ten asker topladılar. Develerine ve atlarına binip gelerek meydanlarımıza indiler. Bizi evlerimizde ve kalelerimizde kuşatacaklar, sonra da dönüp gideceklerdir. Aleyhimizde bir sürü söz söyleyeceklerdir. Bu onların cesaretlerini artıracaktır. Görüp de karşılamazsak ve yurdumuzun ortasında onları kovmayacak olursak, çevremizdeki Araplar da bize göz dikeceklerdir. Allah Teala bizi Kureyş müşriklerine karşı galip getireceği ümit edilir. Eğer ikincisi olursa, ki şehitliktir, Bedir beni ondan mahrum kıldı. Halbuki ben onu öylesine özlemiştim ki, benim Bedir muharebesine çıkmayı arzuladığımı duyan oğlum benimle Kur'a çekmişti. Kur'a ona çıktı. Sonunda şehitlik mertebesine o ulaştı. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu güzel bir surette gördüm. Cennet meyveleri ve ırmakları arasında dolaşıyor ve bana, cennette arkadaşlığa katıl, ben Rabbimin bana vaat ettiği gerçeği buldum diyordu. Vallahi ya Resulallah, sabah gözlerimi açınca oğluma cennette arkadaş olmayı candan özlemeye başladım. Yaşım fazlasıyla ilerledi. Artık Rabbime kavuşmayı özlemekteyim ya Resulallah. Beni şehitlikle, cennette oğlum Sa'd'ın arkadaşlığıyla nasiplendirmesi için Allah'a dua et. Resul-i Kibriya Efendimiz, Hazreti Hayseme'nin bu arzusunu yerine getirdi, kendisi için dua etti.
Peki kendisi etse olmuyor muymuş? Diyorlar ya hani Allah ile Kur arasına girilmez. Sen isteyeceğini iste. İşte şundan daha iyi mi biliyorsun, bundan daha iyi mi biliyorsun diye bak. Sahabe-i kiram hazretleri şehitliği için bile peygamberden vesile istiyor. Şehitlik vesilesiyle Allah'ın cemaline kavuşmak, ona şahit olmak demektir. Şehadet mertebesi. Ne şehadet dersin? Şehit ne görmekten gelir? Görmek nedir? Bir şeye şahit olduğunda onun adı şahittir. Bir kere çağrılırsın, iki kere çağrılırsın, şahit olarak dinlenirsin. Şehit öyle değildir. Daimi şahit olan zata şehit denir. Daimi insan neye şahit olabilir? Ebedi olan bir şey görürse şehit olur. Ebedi bir hadiseye, ebedi bir cemale, ebedi bir vakaya şehadeti mevzu olursa onun şehadeti de ebedi olur. O yüzden şehit denir ona. Şahit oldu denmez. Şehit oldu denir. Allah'ın cemalini görmeyi denir. Allah'ın cemalini görmek için bile Hazreti Muhammed Mustafa'nın duasını istiyor. İşte vesile böyle. Peki.
Muhabbet bağı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Uhud Muharebesi öncesinde Peygamber Efendimizin ashabıyla istişaresi mevzuundaydık. Ve inşallah kaldığımız yerden yine mevzuya devam edelim mi abi?
Peki, evet. Hazreti Hayseme radıyallahu anh'ın oğlunu gördüğü rüya da buna ilave olunmuştu. Yani neyi anlatıyor eserde? Bir heyecan var. Yani Mekke'nin müşriklerin öldürme arzusu falan filan gibi böyle yola çıktıkları hali resmetti. Bir yandan da ah canımızı versek diyecek kadar ölümü bir vuslat anı olarak düşünen sahabe-i kiramın heyecanını anlattı. Yedisinden yetmişine tabiriyle gençlerin iştiyakını, bununla beraber oğlunun şehadeti üzerine geride kalan yaşlı bir babanın da şehadet arzusuyla yanışını, efendim onun isteğini anlatmış oldu. Tabii biz bu arada farklı şekilde de mevzuyu işlemeye gayret ettik. Böyle bir hatırlatmadan sonra şimdi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, efendim bu konuşulan şeyler çerçevesinde nasıl bir efendim karar çıkarttığını, nasıl bir karara vardığını da ileride işlemiş olacağız. Evet.
Ebu Said el-Hudri'nin babası Malik bin Sinan ise, "Ya Resulallah, iki şeyden biri bizimdir. Ya Allah bizi onlara galip ve muzaffer kılar ki istediğimiz budur, ya da Allah bize şehitlik nasip eder. Vallahi ya Resulallah, bence bu ikisinden hangisi olursa olsun onda hayır vardır," dedi. Yine kahraman bir sahabi olan Numan bin Malik ise, "Ya Resulallah, ben şehadet ederim ki rüyada boğazladığını gördüğün sığırın temsil ettiği ashabından birisi de benim. Bizi cennetten mahrum etme. Kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben cennete girsem gerektir," diye konuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz ne ile diye sordu. Hazreti Numan, "Çünkü," dedi, "ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, senin de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet eder, Allah'ı ve Resulünü severim. Düşmanla karşılaştığım günde yüz çevirip kaçmam." Peygamber Efendimiz, "Doğrusun ve gerçeği söyledin," buyurdu.
Evet.
Resul-i Kibriya Efendimiz, ekseriyetin düşmanı Medine dışında karşılamak arzu ve görüşünde olduğunu anlayınca, şehirden çıkıp muharebeyi açık arazide yapmayı kabul etmeye karar verdi. Ashabına hitaben şöyle buyurdu. "Sabır ve sebat ederseniz bu kere dahi Cenab-ı Hak size yardımını ihsan eder. Bize düşen azm ve gayret göstermektir." Günlerden cuma idi. Resul-i Ekrem Efendimiz cuma namazını kıldırdıktan sonra Müslümanlara cihadın faziletinden, cihada nasıl hazırlanılacağından bahsetti. Ve cihatta geri durmak, gecikmek acizliktir. Sabır ve sebat gösterildiği zaman Allah'ın yardımı gelir. Sabır ve sebat ediniz. Sabır ve sebat ettiğiniz takdirde Allah'ın yardımı sizinledir," buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz vakti giren ikindi namazını da cemaatle kıldırdıktan sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte hane-i saadetine girdi.
Demek ki hutbe, cuma namazındaki konuşma uzun bir süre devam ediyor ki artık ikindi namazı yaklaşıyor. İkindi namazını eda ettikten sonra iki cihan serveri Efendimiz, Hazreti Sıddık-ı Ekber ve Hazreti Ömer'ül Faruk Efendilerimizle beraber, şu anda da beraber oldukları gibi hane-i saadetlerine geliyorlar. Kıymetli kardeşlerimiz, Resul-i Kibriya diyoruz, Sıddık-ı Ekber diyoruz, hane-i saadet diyoruz. Artık bunları siz de düşünürken hayalinde bile insan hayalinde bile bu kelimelerle, bu güzel metü senalarla hayatı saadeti, yani Peygamber Efendimizin mübarek hayatını, güzel hayatını düşünürse onda farklı ufuklar açılır. Dolayısıyla biz evlerine gittiler falan demiyoruz. Çünkü ev dediğimizde kendi evin hakkına gelir. Şimdi 20 tane reklam var. O evler gelir. Hayalinde bile iş sakatlanabilir. hane-i saadet diyoruz ki o mefhum, o güzellik bu kelimelerle daha geniş bir şekilde bizim kalbimize, dimağımıza, ruhumuza, hatta hayalimize nüfuz etsin. Evet.
Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimizin hazırlanmasına yardımcı olacaklardı. Resul-i Ekrem içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları...
Ama şimdi gözünün önüne getir tabii onu. Yani iki can serveri Efendimiz zırhını giyinecek. Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz yardım ediyor. Yani nasıl bir şeydir o? İki can serveri Efendimiz uzun bir hutbe vermiş, konuşmuşlar. Ekseriye bir şey konuştuklarında böyle uzun tefekküre ait mevzuları efendim insanları irşad ettiklerinde hafif bir ter zuhur ediyor. Yani iki cihan serveri Efendimizin bu Kabe'ye gidenler, Ravza-i Mutahhare'ye gidenler falan hemen şey yapacaklardır. Yani düşün, Peygamber Efendimizin etrafında o zırhını giydirirken, ederken İki cihan serveri Efendimiz'in o güzel kokularını, onu böyle giydirmenin. Yani insan onu bir şöyle bir zihninde biraz canlandırmalı. Neden canlandırmalı? Şimdi niye bunu, nereden icap etti söylüyorum. Herhangi bir şekilde gidip de kendisi hazırlanmıyor. Demek ki o hazırlanışlarında bile adeta melaike-i kiramın böyle hazır ve nazır olduğu bir şeyde en seçkini, sahabe-i kiramın böyle en önde gelenlerinin Allah Resulü'nü çeyizlemeleri, giydirmeleri falan bir acayip bir şey o. Farklı bir tarz. Peygamberin zırhını giymesi böyle bir kişinin bir şeyini giymesine benzemiyor. Yani dolayısıyla peygambere zırhını, peygamberlik müessesesini korumak için Sıddık-ı Ekber'den nasiptar olan bir sadakat ve bir adalet lazım. Adaletle ve sıddıkiyetle beraber o nuru çevreleyebilirsin. Ancak öyle hizmet edebilirsin. Fahri Alem Efendimizin nurunu muhafaza etmek isteyen hayatında iki şeyi kaim kılmak durumundadır. Sadık olacak, adil olacak. Hem buradan al, hem de niye onlar giydiriyor? Birisi adalet timsali, birisi sıddıkiyet timsali. Ve iki cihan serveri Efendimiz, hani görün sayısı Allahça malumu, melaike-i kiram hazıratıyla beraber Allah Resulü'nün böyle çevrelenmesi, üzerine zırhını giydirmesi. Aman yarabbi, o zırh giyerken şıkır şıkır mı ses çıkartır acaba? Hayır. Kim bilir nasıl tekbir sesleri, ne sadalar, ne kokular, ne güzellikler, neler zuhur ediyorsa ancak o şerefe nail olmak için Sıddık'ı ve adil olan Hazreti Ömer'i falan yanında. Yani biraz insan bunları hayalinde, zihninde de şöyle bir göze almalı. Biz burada malumat alıp da iki satır okumak derdinde değiliz. Bu detaylar böyle insanın gözünde canlanmalı. Yani kendisini hiç olmazsa sahabi yerine koy. İki cihan serveri Efendimiz o mübarek iki zatla beraber hane-i saadetine zırh kuşanmak üzere giyiniyor. Heyecan başlıyor. Nefesler tutuluyor. Onunla beraber giriş çıkış bunlar acayip hadiseler. Dünyayı teşrifiyle bile kainatın sarsıldığı bir peygamberi konuşuyoruz. Onun zırhını giyinmesi, eyne kılıcına alması, onun teşrifatı, bunlar tabii tarihten ve siyaset biliminden, ilminden uzak olan insanlara da anlatıldığı zaman pek bir şey ifade etmez. Şöyle bir misal vereyim. Belli zamanlı, hala bile krallığı, sultanlığı bilinmesi olan insanların tahta otururken ona refakat eden kimse, kılıç kuşanırken ona refakat eden kimse, başına taç giydirirken ona refakat eden kimsenin konumu ve durumu o devletin, o statünün, neyse o durumun bir belirgin özelliğini ele verir. Mesela Osmanlı'da kılıcı kuşatan falanca şeyh efendidir. Mevleviyedir, işte Halvetiyedir, Nakşiyedir. Neyse, bir tanesi cübbesini giydirir, bir tanesi hırkasını giydirir, bir tanesi tahtın bulunduğu mevkiye kadar onunla üç adım yürür. Bunların hepsinin bir sembolü vardır. Yani bunu bilmeyen insanlar burada anlattığımız şeyi hayal mahsulü zannedebilir. Hayır, bu çok önemlidir. Farklı bir şeydir o. Kainatın, insanların verdiği bir saltanat değil bu. Allah'ın verdiği saltanata sahip bir zatı zırhını kuşandırmak üzere yanında gidiyorsun. Onun aldığı zevki maneviyi ve insanların nefesini tutarak, kalplerini çarparak hadiseyi seyretmesini şöyle bir o havayı yaşayarak bu Siyer-i Nebi okumak lazım diye de şimdilik nereden icap ettiyse, evet.
Evet. Resul-i Ekrem içeride zırhını giymek, kılıcını kuşanmakla meşgulken dışarıda toplanmış bulunan Müslümanları Sa'd bin Muaz'la Üseyyid bin Hudayr Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz.
Şimdi burası ben bir hala anlattığım şey diyeyim. Kardeşlerimize işin mahiyetini, güzelliğini hissettirme derdinde olurken farkında olmadan bendeniz biraz herhalde gittim geldim. Şu hatırıma geldi. Hazreti Ayşe validemiz bir gün anlatıyor ya, iki cihan serveri efendimiz hane-i saadetlerine geliyorlar. Yatsı namazını müteakip Allahu alem. Hane-i saadetlerine, hücre-i saadetlerine geliyorlar. Hazreti Ayşe validemiz telaşlı gibi. İki cihan serveri efendimiz içeri giriyor. Cenab-ı Ayşe validemiz gülmeye başlıyor. Ya Ayşe, Allah'ın selam berekatı üzerine olsun. Ben geldiğimde telaşlı gibiydin. Çehren böyle yüzün asıktı. Birden güldün, neşelendin. Niye? Diye sorduklarında Allah Resulüne malumdur. Ama ya Resulallah ben iğnemi düşürmüştüm. Karanlıkta bulamıyordum. E niye güldün? Siz teşrif ettiğiniz yüzünüzün aydınlığından iğnemi hemen buluverdim diyor. Yani o zırhın giyinmesi, mübarek boyunları açıkta kalıyor. Onu kapatmaları, kamisi üzerine çekmeleri, zırhı kapatmaları. Bunlar acayip bir şey yani. Bir Allah Resulü'nün çeyizlenmesi cihat için. Şehadet, düşün öyle bir zatın himayesi, öyle bir zırh ki o zırhı giydikten sonra kaç kişiye şehadet kapısı açılacak? Allah Resulü'nün bir zırhı giyinmesiyle. Peygamberin bir zırhı giyinmesiyle kaç kişiye şehadet kapısı açılacak? O acayip bir şey o. Şimdi biz tekrar konumuzun dışına çıkmadık ya. Dönersek, iki cihan serveri efendimiz zırhı giyinmek üzere hane-i saadetine geldiklerinde dışarıda sahabe-i kiram haziratı aralarında konuşmaya başlıyorlar. Ne diyorlar?
Medine'den çıkmak istemediği halde siz çıkmaları için Resulullah'a ısrar edip durdunuz.
Yani ifadelerinde öyle bir hal vardı ki, çok ayağın beyandı ki Medine'de kalmak istiyorlardı. Siz hissiyatınızla, şehadet arzusuyla, gördüğünüz rüyalarla, onur meselesi, gurur meselesi falan derken farkında değilsiniz. Resulullah Efendimiz'in reyine muhalif hareket ettiniz. O Medine'de kalmayı düşünmüştü. O hususta tamam istişare etti ama kendileri o fikirdeydi. Bu aşikardı. Ne yaptınız siz? Diyerek sahabe-i kiram hazretlerine çıkışıyor. Yine sahabeden bazı zevat. Evet.
Halbuki ona emir gökten iner. Siz bu işi ona bırakınız, onun istediğini yapınız diyerek ikaz ettiler. Bu sözler Medine dışında düşmanı karşılamak fikrinde olanları bir derecede olsa yumuşattı. Hatta pişmanlık bile duyar oldular.
Yumuşattı demeyelim. Yani kaba değiller ki, sert değiller ki. Niye yumuşattı? Hakikaten diyecek şekilde gönülleri bu fikre daha yattı demek uygun olur. Yani yumuşattı deyince sert değillerdi ki Allah Resulü'nün karşısında. Yani evet, neyse, peki devam edelim.
Resul-i Ekrem'in zırhını giyinmiş, kılıcını kuşanmış halde evinden çıktığını görünce, ya Resulallah, senin hoşlanmadığın şeyi biz istemeyiz. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan kalalım. Sana aykırı hareket edemeyiz diye konuştular.
Fakat
Hazreti Resulullah'ın cevabı şu oldu. Bir peygambere zırhını giydikten sonra düşmanla çarpışmadan ve Allah onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden zırhını sırtından çıkarmak yakışmaz.
Ya evet. İstişare olunur. İstişare bitti. İstişare tatbikata konulacak. Ama ne olursa olsun. Bu kadar da seri bir şekilde karar mekanizması vardır. İstişare edilir, laf olsun diye istişare edilmez. İstişare neticesi çıktı mı? Peygamber bile istişare neticesine tabi olmuş ve bitmiş, tamam. Ondan sonra bir daha yapmaz olmaz. Tatbikat sahası başlayacak. Yine bu da muhteşem bir örnektir. Ve hiçbir peygamber artık o istişare zırhı giyinmeden evveldi. Zırhı giyindikten sonra peki çıkartayım gibi bir şey olmaz artık diyor. Bir Allah nebisi zırhını giydiği zaman savaşacak, hüküm neyse zuhur edecek. Allah hükmü verecek. Artık o hüküm olmadan, o savaş zuhur etmeden, vuku bulmadan hiçbir peygamber zırhını tekrar çıkartmaz. Şimdi geldiniz mi benim sözüme? Zırhı giyinmekteki hadisenin, ya eyvallah, değil mi? O zırh öyle bir giydiriliyor ki tekrar kenara çıkartayım koyayım değil demek ki. Demek doğru konuşmuşuz değil mi? O zırh öyle bir şekilde giyiniyor ki, öyle bir teşebbüs ki o zırhı giymekle beraber, peygamberin bir fiiliyle beraber binlerce melaikenin tesiri o kadar aşikar ki tekrar çıkartıp kenara konulacak bir şey değil demek. Nasıl kuşatılıyorsa o zırh, artık o kuşatıldıktan sonra öyle bir sistem devreye giriyor ki bu gündüzleyin güneşe dur demek gibi bir şey demek. Basit bir hadise değil sözümüzü tasdik ediyor bu söz.
Eyvallah.
Evet.
Ardından da şöyle buyurdu. Süratle size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz. Sabır ve sebat gösterdiğiniz müddetçe Allah size yardım edecektir.
Bizler, affedersiniz, ben yine heyecanımı mazur görün. Bizler bu güzellikleri anlatamadığımız için, bizler bu güzellikleri siyer kitaplarında okuduğumuz halde anlatamadığımız ve açamadığımız için şimdi bunu anlatmakta neslimize, insanımıza güçlük çekiyoruz. Fakat bizim güç anladığını, zor anladığını düşündüğümüz bu nesil, Amazonlardaki bir kelebeğin kanadını çırpmasının Everest'te bilmem nerede, Tibetlerde bir fırtınaya yol açtığını anlayacak kadar bir felsefeye mahkum durumdalar şu anda. Kelebek etkisinden bahsediyorlar. Bu kelebeğin Amazon'da kanat çırpışına benzemez. Hazreti Resulullah'ın zırhını Medine'de giymesi nereleri sallar, nereleri indirir, nereleri kaldırır, hangi perdeleri açar, hangi perdeleri kapatır ancak Allah bilir. Basit bir hadise değildir derken, romantizmle, hayal mahsulü olarak biraz daha böyle duygusal bir şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i anlatmak değildir derdimiz. Hayır, bu realitesidir daha. Bundan ötesi de var. Bir peygamberin zırhını kuşatırken ki o tesbihatın, o tekbirin, o farklılığın farkına varamadığımız için ve vardıramadığımız için biz peygamberimizi anlatamaz hale geldik. Şimdi millet kelebekle, börtü böcekle kainattaki ekolojik dengeyi, kainattaki sarsıntıları, çalkantıları kafa yoruyormuş, güya çok hassas düşünüyormuş gibi insancıkların türediği bir aleme döndü. Halbuki bakınız, rahmetellil alemin, alemlere rahmet peygamberi zırhını kuşanıyor. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber zırh kuşanıyor. Bütün alemleri tesiri altında bırakacak bir haldir.
Eyvallah.
Biz son satırları tekrar benim kestiğim yerden siz baştan alırsanız orayı okuyalım, ondan sonra inşallah programı nihayete erdirelim.
Eyvallah. Arkasından da şöyle buyurdu. Süratle size emrettiğim şeyleri yapmaya bakınız. Allah'ın ismini anarak gidiniz. Sabır ve sebat gösterdiğiniz müddetçe Allah size yardım edecektir.
İşte o sabır ve sebatın, yerinde kalmanın, emre itaat etmenin ve sabretmenin neler olduğunu ve sabrın kaç şekilde olduğunu inşallah siz de hatırlatırsanız.
Eyvallah.
Önümüzdeki haftaya muhabbet bağında tekrar tazelenmek üzere burada bırakalım, sırlayalım.
Eyvallah.
Sahibül Miğfer, Allah Resulü'nün isimlerinden bir tanesi de o. Miğfer sahibi olan Resulullah. Miğferi var. Zırhı olan peygamber. Esselatu vesselamu aleyke ya sahibel miğfer. Miğferin sahibi olan peygambere salat ve selam ederim diyor. Cenab-ı Risalet Penahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o güzel aşkullah ve aşkı Resulullah zırhından zerre kadar dahi olsa nasiptar olmayı Cenab-ı Hak bizlere ihsan eylesin. İmanımızı hem nefsimizin şerrinden hem her türlü şeytanın, mahlukatın, müşriklerin, münafıkların şerrinden muhafaza etmemizi Cenab-ı Hak inşallah bizlere ihsan eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşrefi ve es'adi nuri cemi'il enbiya'i vel mürselin ve âlihim. Velhamdülillahi rabbil alemin.